أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Allah'ımız, Rabbimiz ve İlahımız, Rahman ve Rahim olan, bizi bizden çok seven, cehenneme gitmemize kesinlikle razı olmayan ve bize cennet yollarını lütfeden o büyük İlahımız, gönderdiği kitabının Araf bölümünde, acaba bizlere neler söyledi? Ben şahsen surenin huzurunda böyle durmak istedim. Ama sen bunu farklı ifade edebilirsin. O benim Rabbim, hayatıma program çizecek olan Allah'ım, benim hayatımın programını Araf çizelgesiyle nasıl belirledi diyebilirsin. Aslında bunu daha bir netleştirsek, yani ne yapmaya çalıştığımızı daha bir güzel ifade etsek, ne dersiniz? Mesela Araf suresini hayatın düzenleyicisi olarak düşününce neler çıkar karşımıza dersiniz? Diyelim, sanayiler ve Araf. Belki ilgisini hiç mi düşünmediniz bilmem ama benim aklıma geliyor. Dükkan açmadan önce Araf suresi eşliğinde hazırlık dönemi. İlk 3 ay Araf ve ben. Yaparken, ederken, kazanırken, harcarken Araf olmasaydı neler kaybederdim? Peki Araf'la kazanabildim mi? Böyle kitaplar mı çıkarsak ya da kocaman kocaman hoparlörleri, kolonları cadde ve sokakların başına koyup bunları insanlara ilan mı etsek? Onları siz düşünün. Ama sanayilerin yeniden yapılanmasında Araf. Ya Araf olmasaydı bugünkü sanayi ne hale gelirdi desek. Aman demeyin, zaten Araf yokken şekillendi bu sanayiler diye. O benim sorunum değil, onu siz düşünün. Peki ne dersiniz? Araf sadece sanayilerin yapılanmasında mı söz sahibi olacak? Peki ya evlerin, evliliklerin yapılanmasında Araf? Evliliğe adayların Araf'la yeniden şekillenmeleri, nişan dönemi ve Araf suresi, Araf'ın nişanlılara kazandırdıkları, Araf'sız olsaydılar neler kaybedeceklerdi? Nikah döneminde Araf eşliğinde hareketler, Araf'la arkadaşlık ve kardeşlik mi? Öyle değil, Araf suresi ve ben, gelin adayları adına. Yok, bu kitabın ikinci bir baskısı veya ikinci bir formu var. Araf suresi ve ben damat adaylarına. Olur mu dersiniz? Peki ya evliliğin ilk 3 ayında, hamilelik döneminde, babalık ya da annelik bekleme anında Araf ve biz var mı ki, böyle konular düzenler mi ki Araf? Çok mu genişlettim? Peki sofra düzeninize bakın. Araf ve biz, soframız. Yani Araf olmasaydı sofranın şekli ne olurdu acaba? Peki Araf olunca ne oldu ki, ne olacaktı ki mi? Bakın isterseniz Araf'ta galiba bu konuları bir bir görebilirsiniz. Hatta iki iki bile bulabilirsiniz. İsterseniz yeniden bir daha bakın. Ev mi ihtiyacınız vardı? Araba piyasasıyla mı ilgileniyordunuz? Ya da küslüğünüz, dargınlığınız mı söz konusuydu? Müracaat edin bu soruya. Sanırım hayatınızın tüm problemlerine bir yönüyle bir çeşit olarak size cevap verecektir. Ya da göndermelerde bulunacaktır belki. Tamam, bu aslında benim konum değil ama biliyorum. Kardeşim falan sure, arkadaşım filan sure ayarlar bunu diye bize güzel yol gösterecektir belki de. Hadi Araf'ı daha genel düşünelim. Ben bugün inşallah sizlere Araf suresinde ne var ne yok? Bu 206 ayetlik sure genel hatlarıyla acaba hangi konuları bağrında taşımış? Neler var içinde? Şöyle onlara bir bakıp geldim. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah, Rahim Allah, ey Allah'ım senin adınla. Onun adıyla olmazsa neye yarar bu işler değil mi? Besmelesiz olunca hayır gelmez biliyoruz bunu. Hatta bazı zamanlarda hadi bir hadis söylesene diyorum kimilerine. Şaşkın biraz mahcup yüzüme bakıyor. Sonra utanmadan diyorum bilmiyorum ki diyor. Çünkü bence yalan söylüyor. Yüzüne söylüyorum onun. Sen ha diyorum sen bilmiyorsun. Mesela besmelesiz işte hayır yoktur diye bir hadis biliyor musun? Evet diyor. Hani bilmiyordun diyorum. Yani insanlar bilip bilmediklerini kontrol edemiyorlar galiba. Birilerine söylemeleri zor oluyor onlar için. Bundan utanmayacaklarken, asıl utanmayacakları buyken bir de bundan utandıklarını iddia etmeleri gerçekten şaşırtıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah, Rahim Allah. Ey Allah'ım senin adınla. Evet öyle onun adınla. O Rahman, o Rahim çünkü. Ondan başkası bu işe layık değil ki. Ve surenin girişi. Elif, la, mim, sad. Söze böyle başlıyor sure. Evet elif, la, mim, sad. Ne ki? Ne olduğunu bilmiyorum ama Allah böyle başlamış. Ben o zaman bu sözü Allah'ın sözü olarak daha net bilmeliyim değil mi? Yani baba sözü, hacı hoca sözü gibi anlamamalıyım bu sözü. Bu Allah'ın sözü olduğunu daha bir net anlamalıyım bu elif, la, mim, sad ile. Tamam, bunu böyle anladım. Ve birinci konu. Allah kitabından söz ediyor. İşte benim kitabım, yasam ve yazgım diye. İkinci ayet böyle başlıyor. Bu kitabın hayatınızdaki yeri, konumu ya da olması gereken durumunu böyle anlayın dercesine ayetler var. 6'ya kadar devam edin isterseniz. Kitabın bana kazandıracakları, kitabın bana verdikleri, kitabın benimle birlikteliğinin anlamının ne olduğunu ben Araf'ın bu bölümüyle daha bir özelleştiriyorum hayatımı. Sonra 6. ayetten itibaren, 5. ayet 6. ayetten itibaren diyeceğim ki, ha meğer ahiret kıyamet varmış. Cennet cehennem öncesi hesap kitap varmış meğer. Yani insanlar yapıp ettiklerinden dolayı hesaba çekileceklermiş. Üstelik bu hesaba çekilecek olanlar sadece yani kendilerine kitap gelen insanlar değil, o kitapları getirenlermiş de aynı zamanda. Yani kullar, o kullar içinde özel kullar, peygamberler Allah'ın görevlendirdiği biçimde hepsi hesaba çekilecek. Sonunda mizan kurulacak. Tartılar, ameller, yapılıp edilenler, ağır gelenler, hafif gelenler, işte bir hayat ve biz imtihan olacağımızı bir kere daha anlıyoruz. Ve 11. ayet. Adem İblis olayına başlıyor. Araf suresi bize bunu tanıtıyor. Sanki diyor ki, ey insanlar dinleyin, siz bir vakitler Adem gibi idiyken, şimdi onun soyundan olarak sizler ey insanlar. Evet Kur'an-ı Kerim'de, 5-6-7 surede, Adem İblis olayı anlatılır. Bundan önce Bakara suresinde anlatılmıştı. Devam edin isterseniz. Sa'd suresine kadar devam edin. Göreceksiniz Adem'den, İblis'ten söz eden ayetler çıkacak karşınıza. Her birinde olayın bir başka yönü, bir farklı yönü tanıtılacak. Mesela Bakara suresinde ben yeryüzünün halifesi olarak sizi görevlendirdim. Haberiniz olsun bu halife olarak görevinizi icra ederken karşınıza İblis var ha diyecek sanki. Ama Araf suresinde anlayabildiğim kadarıyla dikkat edin sizi sırat-ı müstakime koydum. Bu yol üzerinde ben var ama şeytan da var. Bu yol üzerinde peygamberler, nebiler, sıddıklar var. Ama siz de varsınız. Sağdan, soldan, önden, arkadan sizi vurmaya çalışan iblis var. Aman dikkat edin denilecek. İşte Adem şahsında ben anlatılacak. Zaten sözün girişi de buna delalet ediyor biraz. İsterseniz 11. ayeti yeniden okuyun. Sizi yarattık, size şekil verdik, sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Bizden sonra mı dedi? Ama biz oradayız ya, Adem'i ben diye anlatıyor ya Allah, tıpkı Adem'e yaptıkları benden dolayı ya. Zaten 26. ayetle, ey Adem oğulları, Ey bakın şu tanıttığım Adem'in çocukları. Ey bunu ben size bunun için anlatmıştım. Ey Adem çocukları, Adem oğlu Havva kızları diye yeni bir bölüm açılacak. 4 defa tekrar eden bir ayet bölümü, başlangıcı. Ya beni Adem, ya beni Adem diyecek Allah. Ey Adem oğulları, işte size takva elbisesi ama elbise göndermişiz. Ey Adem oğulları, sakın ha ana babanıza yaptığınız size de yapmaya çalışacak bir şeytan var. Aldanmayın, kanmayın, kandırılmayın. Dikkat edin. Eğer yanlış yapmışsanız pişman olun, vazgeçin, Tanrınızı, ilahınızı, Rabbinizi iyi tanıyın, Allah'tan başkasına kul köle olmayın, yoldan sapanları iyi bilin, hep böyle saptırdı şeytan. Ey Adem oğulları, süsünüz, eşyanız, ziynetiniz, dünyanız, dünyevileşmeniz, dünyalığınız hep benim belirlemem, ayarlamam gibi olsun. Ne haram, ne helaldir, nenin israf, nenin masraf olduğunu iyi bilesiniz. Ey Adem oğulları, ben karışırım hayatınıza. Benden başkasının karışmaya yetkisi yok ki. Ben sizin hayatınızı düzenlemeye peygamberler göndermişim. Peygamber gönderiyorum. Benim ayetlerim, benim prensiplerim, benim kurallarım anlatıyor. Ey Adem oğulları, ey Adem oğulları diye devam eden ayetler. Ve 38. ayet. Hesap kitap bölümüne geçilir. Allah kitabını gönderir. Peygamberlerini gönderir, hayat programını ortaya koyar, isteklerini arz eder, rıza ve gazap yollarını belirler ve sonunda der ki, bakın sonuç şöyle olacak, birileri cehenneme, birileri cennete, hatta onlar birbirlerine seslenecekler, aralarında bir hicab, bir perde, bir araf var, onun üzerinde insanlar var, onlar onlardan korkacak, onlar onlara lanet yağdıracak, cehennemlikler bir kovalamaca tutturup gidecekler, ne yaptıkları belli değil. Ateşten gömlekleri, ateşten yatakları, alevden örtüleri var. Enteresan bir manzara, korkunç bir durum. Dikkat edin, siz bilirsiniz ama gelin ibret alın denilecek. Cennetlikler ve cehennemliklerin seslenmeleri uzun uzadıya devam edecek. Ta 54. ayete kadar. Hatta bir ara diyecekler ki cehennemlikler cennetliklere seslenip, ne olur Allah'ın size verdiği rızıklardan bize de şöyle sunuverseniz, ya da ne olur acaba Allah'ın size imkan olarak sunduğu sudan bize şöyle aktarıverseniz. Ama onların cevapları ne kadar enteresan, ne kadar da dikkat çekici bir konu. Hayır, olur mu öyle şey? Allah, Allah'ı Rab bilmeyen, onu ilah bilmeyenlere bunu haram kılmış. Onun ilah ve Rab oluşu gerçeğini örtbas edenlere o nimetleri haram kılmıştır ki onlar, o kafirler, dinlerini oyun ve eğlence sanıyorlar ya da dinlerini oyun ve eğlence gibi yaşıyorlar veya oyun ve eğlenceyi din ediniyorlar. O kadar ciddi alıyorlar ki sanki oyun değil din yaşıyorlar adamlar. Ve bütün bu gerçeklerin arkasında işte sizin Rabbiniz benim diye Allah kendisini tanıtır. Gökler mi, yeryüzü mü? Onları yaratan benim. Arş mı, hakim olan benim. Gece mi, gündüz mü? Ben var kılmışım. Güneş mi, ay mı, yıldızlar mı? Sizin imtihan konumuz için ben hazır eylemişim. Ne diyorsunuz? Hayatı ben var kılmışım. Yaratan benim. Din bana aittir. Ve ben mübarek birisiyim, bereket sahibiyim. Bütün alemlere Rab olan benim, beni dinleyin, dua edin, niyaz edin, hadi yalvarın, yakarın. Allah öyle diyor. Kendisini tanıtıyor 59. ayete kadar. Allah ki rüzgarı gönderendir, rahmet merhamet sahibi olandır. O rüzgar bulutları hareket ettirendir. O bulutlar yağmur yüklü bulutlardır. Bir yerlere yağmuru indirendir. Böylece ölümünden sonra o yer, o yeryüzü dirilmektedir. Tıpkı öyle ölüler de yarın dirilecektir. Hayatınızı ben düzenlerim ama gönderdiğim rahmet ve merhamet bulutlarıyla yağmurlar her yerde aynı gelişimi, aynı birikim ortaya koymazlar. Kimi araziler bereketli, kimileri güzel, kimileri kötü, kimileri çorak. İşte kalplerde böyledir sanki diyeceğiz. Rahman'ın ayetleri geldikçe kimi kalpler onunla iman ortaya koyacak. Kimi kalplerde onunla İmanlarını sanki yok etme savaşına girecekler, inkar ehli olacaklar. Allah Rahman, Allah Rahim. Onun adıyla başlamıştık ve 59. ayetle tarihten örnekler sunmaya başlayacak Allah. Nuh aleyhisselam ve kavmi. Hazreti Nuh dile kolay 950 yıl olduğunu bir başka sure bize haber veriyor, kavmiyle mücadele etmiş. Neydi dertleri? Hazreti Nuh Allah'a kulluğa çağırıyordu. Onlar da dayanıp diretiyorlardı ki mümkün değil gelmeyiz diye. Yani inkarda, isyanda, karşı gelmede, küfürde inatlaşabilmenin, ısrarla karşı gelebilmenin enteresan bir örneği bu toplum. Hiç yanaşmadılar ve hep karşı geldiler. Dalalet nedir, hidayet nedir öğrenmek istemediler. Peygamberin peygamberliğini görmezlikten geldiler. Aslında bir anlamda biliyorlardı belki ve fakat bu bilgileri iman boyutuna ulaşmayınca hep inkar edip sonunda helaki hak ettiler ve suda boğuldular sonunda. 65. ayet Ad kavmi ve Hud aleyhisselamdan söz eder. Onlar da öyle. Ne dedi? Hud aleyhisselamın iddiası neydi? Tıpkı Nuh aleyhisselam gibi kendisinden önce ya da kendisinden sonraki Salih gibi, Lut gibi, Şuayb gibi, Musa gibi, Harun gibi, bütün peygamberler gibi istekleri neydi Hud aleyhisselamın? Önce davetini ortaya koyuyor. Diyordu ki ey kavmim, benimsiyordu olayı. Kendine ait kılıyordu işi. Bu görev benimdir diyordu ve arkasından Allah'a kulluğa davet ediyordu. Lütfen, başka yok diyordu. Sizin ondan başka ilahınız var mı? Yani bir anlamda düşünceye davet ediyordu. Hiç mi firasetiniz yok? Aklınızı kullanmayacak mısınız dercesine? Veya bu konuda siz Allah'a karşı gelmekten sakınmamayı beceremeyecek misiniz, yapamayacak mısınız dercesine? Ama kavmin hiç o tarafta bezi yoktu ki. Hemen karşı gelmeye, hakkı örtbas etmeye, Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini yok saymaya ısrarla devam eden bu Ad kavmi, adi insanlar diyorlardı ki, seni bir sefih görüyoruz. Beyinsiz, alçak, adi, ne yaptığını bilmez, dahası seni yalancı biliyoruz, öyle zannediyoruz dediler. Ne desinler? Sen peygambersin ama biz inkar ediyoruz deme cesaretini bile bulamadılar. Ki bazen tarihte yaşayan toplumlardan onu diyenler de çıkmış. Ama bunlar onu da diyemediler ve sen beyinsiz, adi, alçak, sefih birisi ve de yalancı birisine benziyorsun. Hud aleyhisselamın cevabı çok güzel. Bize örnek olacak bir cevap. Hangisi örnek değil demeyin ama bu burada bu konuda derli toplu bir örnek içeriyor. Bakın ben ha dedi. Önce kendisini anlatmaya başlamadı ama onların sözünü anında reddetti. Uzun uzadıya değil. Bir bana bakın da bende sefahet var mı? Bende beyinsizlik var mı? Anlamıyor musunuz diye kendisini ispata çalışmadı. Dengeli bir insan olduğunu, akıllı bir insan olduğunu, sefih olmadığını, beyinsiz olmadığını enine boyuna ispat edip anlatmaya çalışmadı. Konu o değildi çünkü kendini anlatma sevdasına kapılmayacaktı. Onun derdi ve sıkıntısı ama dedi ben alemlerin Rabbinin elçisiyim anlamıyor musunuz? Beni öyle değerlendirmezseniz ne derseniz deyin ne fark eder ki diyordu. Yok yok eğer sen o görevi yerine getirme çaban olmasa sen çok akıllı birisin diyebilirlerdi o zaman. Ama peygamberlerin asıl derdi buydu ya, ben ama dedi alemlerin Rabbinin elçisiyim ve benim görevimi anlayın, beni anlamaya çalışın. Yani bana beyinsiz demenizin anlamı yok, ben öyle değilim ama bakın benim görevimin ne olduğunu bir daha düşünün, olaya bu açıdan bir daha bakın. Ben Rabbim bana neler gönderdiyse onları size ulaştırmaya çalışıyorum. Sonra görmüyor musunuz size cidden güvenli bir nasihatçı olarak, yani öğütçü olarak, bu kelime belki Türkçe'de çok yerinde değil ama ne diyebilsek, size nasihat ediyorum, sizin hayrınızı istiyorum, size samimi davranıyorum ve bu konuda emin olduğumu da bilesiniz. Yani ben sizin ne zaman hayrınıza olmayan bir şey istedim? Gerçekten bunu düşündünüz mü? Dışınızdan, yani anne babanız, hayır efendim uzaktan birisi, yolda geçerken tanımadığınız birine kadar birileri size bir şeyler söyleyince düşünüyor musunuz? Sizin hayrınıza mı söylüyor bu? Vallahi billah gerçekten başka değilse ben samimi davranıyorum demesi yetmiyor. Yani hidayet üzere olması da gerekiyordu o insanın. Söyleyin zaten bu nasihat konusunun bir vakitler aynı surenin iblis adına da söylendiğini unutmazsak, yani oraları da öğrenip gelen birisi olarak şimdi burayı okursak, galiba nasihat edendeki şartın Hud aleyhisselamın özelliklerin taşıması şart olduğunu bir daha, önemini bir daha kavrayarak anlayacağız. Ve onlara akıllarını başlarına daveti olsun diye şunları da söyledi Hud aleyhisselam. Ne diyorsunuz? Şaşırdığınız konu ne? Yani içinizden birine, aranızdaydım biliyorsunuz, şu bana, sizi uyarsın diye, ahiret, kıyamet, Allah, cennet, cehennem, hesap, kitap var diye, sizin gündemde tutacağınız konuları belirleyerek Allah'ın bana bir görev yüklemesi, şaşırdığınız bu mu? İyi ama görev veren ben değilim, itirazınız varsa Allah'a yapın. Sonra hatırlar mısınız? Nuh kavminden sonra Allah size ne imkanlar verdi bilmiyor musunuz? Bunca nimetlerle sizi donatan Allah'ın nimetlerini ona siz Allah'a isyan olarak mı kullanacaktınız? Allah'a isyandan mı kullanacaksınız? Dahası sizin gücünüz, kuvvetiniz, nimetleriniz, imkanlarınız daha fazla. Yani bütün bunları Allah siz isyan edesiniz diye mi verdi diyorsunuz? Nereden çıkardınız? Allah'ın nimetlerini hatırlasanıza, Allah'ın nimetlerini gündemde tutup ona kullukta kullansanıza, işte o zaman belki felaha erersiniz. Ama onlar hiç dinlemediler. Bütün bu sözler onların anlaması içindi ama anlamak istemediler. Ya da anladılar anlamazlıktan gelmeye, kendilerine göre öyle hesapladılar. Dediler ki, yani söylesene, demek ki tek bir sadece Allah'a onu Rab ve ilah bilerek kul köle olacağız öyle mi? Sonra şu babalarımızın kulu kölesi olduğu şeyleri terk edeceğiz. Makamın, mevkin, paranın, pulun, dünyanın, dünyalıkların, evin, barkın, dükkanın, tezgahın, yani şu dünyada kalıyor evet belki fakat putlaştırılan nice birimler var. Onlara babamız, babalarımız kul köle olmuşlar. Biz de onların peşi sıra gidiyorduk. Onları bırakacağız öyle mi? Bunu mu söylüyorsun? Öyleyse ciddiysen, gerçekten dediğini yapabilecek ya da istediğini ortaya koyabileceksen, hadi neyse o azap, ikab, ceza diyorsun, öyle dedin, bizi korkutuyordun, ne gelecekse gelsin başımıza ama asla biz terk etmeyiz dediler. Ölürüm de vazgeçmem senden, sevdalarını bilirsiniz. Türküler yakılmıştır, şarkılar bestelenmiştir bu konuda. Yok, o ona razıdır, ölmeye razıdır, mezarda birleşmeye razıdır, cesedinin birlikte yakılmasına razıdır. Yeter ki onunla beraber olsun sevdasına kapılmıştır. Bunlar da öyle. Azapsa olsun, ikapsa olsun ama biz tanrılaştırdığımız şeylerden vazgeçmeyiz. Atalarımızdan aldığımız bu özelliklerle bütünleşme sevdasına kapılmışız. Biz onları bırakmayız dediler. Öyle mi dedi Hud aleyhisselam da, siz bilirsiniz, azabı hak ettiniz. Yani kendi kendinize, siz ve babalarınız öyle dedi diye onlara sımsıkı sarılıp da benimle mücadele ediyorsunuz öyle mi? Siz bilirsiniz. Ama bu konuda Allah'tan bir deliliniz, bir belgeniz, bir burhanınız, bir sultanınız yok elbette. Bekleyin, ben de bekliyorum dedi. Ne kadar güzel bir diyalog değil mi? Evet, din tanıtmak zorunda olan bizler, dini yaşamak ama şahsında, tanıtmak ama başkaları planında bu görevi yüklenen Müslümanlar, işte örneklerimizden biri ve sırada Salih aleyhisselam, ayet 73. Benzer konular ama toplumsal özelliklerden ayrılıklar var elbette. Yani Ad kavmi daha adi, Semud kavmi daha semudi olunca elbette ana programda beraberlik ama tarih programlar, İkinci sıradaki programlarda topluma görelilikler var. Davette elbette şahsa göre olmak bölümü ama ana esas bölüm elbette herkesle aynı olacaktı. Dahası 80. ayet Lut aleyhisselam ve kavmiyle mücadelesi. Devam ediyor ayetler. 85. ayet Hatibul Enbiya olarak tanınan Şuayb aleyhisselam ve Medyenliler. Benzer şeyler var. İşte Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam ve Şuayb aleyhisselam kavmiyle mücadelelerinde sanki şöyle aşamalar görüyoruz. Peygamber görevlendiriliyor, görevini topluma arz ediyor, onlar önce hafife alıyorlar, peygamber göreve devam ediyor, onlar dalga geçiyor, peygamber göreve devam ediyor, onlar hiçe sayıyor, peygamber göreve devam ediyor. Bakıyorlar ki olmuyor böyle, yok edemediler, tehdit ediyorlar, peygamber göreve devam ediyor. Hatta azap ve ikab imkanları bulursa kullanıyorlar fert planında ama peygamber göreve devam ediyor. Yaşama hakkını elinden almaya, bulundukları bölgeden sürüp çıkarmaya niyet edip uğraşıyorlar, peygamber görevine devam ediyor. Ama sonunda dayanamıyor kafirler. Karşıt güçler, peygamberin karşısında güç odak noktası oluşturmaya çalışan kafalar dayanamıyor ve peygamber şahsında dini, yani Allah'ın dinini, Rab ve ilah oluşu gerçeğini peygamber ve Müslümanlar şahsında yok etmeye niyet edip saldırıya geçince, plan ve projelerini buna yönelik kılınca karşılarında Allah'ı buluyorlar ve yok oluyorlar. Asr-ı saadette de öyle olmadı mı? Peygamberimiz görevlendi. Önce saklı gizli tek tek anlattı. Sonra açıktan Safa'da ya da evinde anlattı. Dalga geçip hafife aldılar anlattı. Ya da boş ver dediler, ilgilenmediler anlattı. Yok edeceklerini kendiliğinden bir hevesle başlayıp biteceğini zannettiler olmadı. Hatta tek tek işkenceler başladı, bir bir öldürmeler başladı ya da tehditler başladı. Hatta arada bir tavizler başladı. Etme eyleme bak şöyle olsun ama böyle olsun denilmeler başladı. Sonra o bölgeyi onlara dar etmeye başladılar. Allah bir bol bölge arzullahi vasiahtı çünkü yeryüzü genişte bir bölge sundu Allah. Taif olmasa Habeşistan istenilen gibi değilse ama Medine vardı. Baktılar ki olası yok, önüne geçemediler, niyet ettiler, boğu vereceklerdi, ortadan kaldırı vereceklerdi, yok hadi vereceklerdi, öyle hesapladılar. Bedir bunun cevabıydı, karşılarında Allah'ı buldular. 3000 melek, 5000 melekti söz konusu, Uhud öyle oldu, Hendek öyle oldu ama Mekke'nin fethi bu işin mührüydü belki. Tarih boyunca gerçekleşen bu sünnetullah dediğimiz Allah'ın temel yasası, kıyamete kadar da sürecektir. Ben Müslüman ama peygamber modeli Müslüman olursam, birileri benimle diyaloğunu böyle sürdürürse, sonunda Allah'ı bulurlar karşılarında. Ama ben ya Adem gibi ya Nuh gibi olurum. Allah bana bir gemi lütfeder, biner kurtulurum. Ya Salih gibi, ya Hud gibi, ya Lut gibi olurum. Sonunda yapayalnız, belki iki kızımla kurtulurum. Ama ya Musa gibi olur, önümde deniz açılır, karşıya geçer gider kurtulurum. Ama belki de Davut olur. Sonunda Süleyman gibi saltanatın doruk noktasında örneğini yaşarım. Ama belli olmaz, Zekeriya olur, Yahya olur. Dünya platformunda şehit olurum. İşte yine zafere eren ben, yine kurtulan ben, yine olması gereken noktaya varan ben olurum. Ya da aleyhissalatü vesselam olur, kıyamete kadar örnek olurum. İşte peygamberler, bana özel örnekler. Galiba başta Adem aleyhisselam, sonra sırasıyla 5 peygamber, Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb aleyhisselamlar, bir de bir aradan sonra Musa aleyhisselam ile 7 peygamber örneği bana şunu anlatıyor sanki bu surede, ki benzer peygamberler, Adem, İbrahim yer değiştirirse şu Ara suresinde de karşımıza çıkacak, Yunus suresinde, Hud suresinde, Kamer suresinde karşımıza çıkacak bu gerçeklerden hareketle diyelim ki, sanki Kur'an'ın bu bölümleri ama Kur'an bize diyor ki, ey Müslüman, içinde yaşadığın toplumsal yapı bir yönü veya birkaç yönüyle bu toplumlara benzeyebilir. Yani Nuh kavmi gibi dünyada kimi insanları putlaştıran, peygamberlerin önüne koymaya çalışan salih insanların arkasına saklanan insan tipi olabilir. Ya da Nuh kavmi gibi inadına inkarın, ısrarın örneklendiği bir toplumsal yapı olabilir içinde yaşadığın toplum. Ya da Ad kavmi gibi cenneti dünyaya taşıyan, dünyasını cennetleştirmeye çalışan bir toplumsal yapı olabilir. İçinde yaşadığın toplum, Ad kavmi yanında Semud kavmi gibi dünyada ebedi kalacağını zanneden bir toplum olabilir. Veya Lut kavmi gibi cinsel sapıklığın doruk noktasında örnekler gösterebilir. Şuayb aleyhisselam gibi, Şuayb aleyhisselamın kavmi Medyen ya da diğer kavmi Eke gibi ekonomik kaygı ve kavgada sapkınlığın özel örneğini sana gösterebilecek bir toplumsal yapı olabilir. Bıkma ve usanma, olur mu böyle deme. Ama böyle olmaz deme, her şeye rağmen niyet et, gayret et, devam et, peygamberlere örnek al, hatta içinde bulunduğun toplumsal yapı, hiçbir şekil, hiçbir kural, hiçbir biçim, hiçbir yasa tanımaz, İsrailoğulları modeli de olabilir, işte Musa, işte Harun, işte Davud, işte Süleyman, işte Zekeriya, işte Yahya, sana onlar örnek olsun ve devam et diyen sureler sanki bunlar. İşte onlardan biri Araf suresi ve ben 94. ayetle yeni bir bölüme başlamak istiyorum. Ne yapıyorduk? Araf suresini dıştan şöyle genel hatlarıyla neler var, acaba hangi konular içermiş ona bakıyorduk. 94. ayetle başlayan peygamberlik konusunu işleyen bir ara bölüm var. Yani Adem'i tanıdınız, evet. Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb'ı da bildiniz. Kavmiyle mücadelesi konusunda söz söyledik ama siz bunu genel bir değerlendirme yapın dercesine o kavimler ve peygamberleriyle beraberliklerini 94. ayetten itibaren 103. ayete kadar bir bölüm özel bir hatırlatma yapıyor. Yani tarihte nice toplumlar, nice peygamberler gelip geçmiş ama onların sanki özel bir özetini sunuyor bu bölüm. Hani kavimler var, kentler var, kabileler var. Ah inansalardı, vazgeçselerdi ama kendilerini garantide hissettiler. Fakat sonunda helak oldular. Ya gökten azap indi onlara, ya yeryüzünden azap geldi, ya suda boğuldular, ya ne yaptıklarını bilmediler. Ya gündüzdü azaba uğradıkları, ya gece uykudaydı onların azaba uğradıkları. İşte bütün bunlarla söz Musa Aleyhisselam'a geliyor. Uzun uzadıya bir bölüm. 103. ayetten itibaren. Siz yeniden okuyacaksınız. Allah izin verirse birlikte tekrar okuyacağız. Ben o bölümleri tek tek şu anda hatırlatacak değilim. Ama mesela 138. ayette belki bir bölüm daha. Sonra 148. ayette bir bölüm daha çıkacak karşınıza. Bunlar hep Musa ve İsrailoğullarıyla birliktelikleri adına. Çünkü 138. ayetten itibaren o Kızıldeniz'i karşıya geçmeleri sanki söz konusu edilecek. 148. ayette Samiri'nin yaptığı o buzağdan put söz konusu edilecek. Sonra 157 ve 158. ayetlerle baş başa kalacaksınız. Orada Peygamberimiz bir kere daha özel hatırlatılacak. Zaten bu ayetler Peygamberimize gelen ayetler. Bunlar Musa'nın, bunlar İsa'nın, bunlar Nuh'un, Hud'un, Lut'un ayetleri değil elbette. Peygamberimize gelen ayetler bunlar ve bu kadar ara yoğunluğa rağmen arada bir çünkü 159'da, çünkü 163'te, çünkü 168'de yeniden tekrar İsrailoğullarına dönüleceği halde burada arada bir peygamberimize değinilen ayetlerle sanki peygamberinizi böyle bilin. Bu kitap tarih kitabı değil. Bu kitap geçmişi anlatıp işi bitmiş bir kitap değil. Böyle nostaljik takılınacak, okunacak bir kitap değil dercesine şöyle bir ara geçiş yapıyordu peygamberimizle ilgili. Deniliyor ki bu peygamberi İsrailoğulları da tanır. Çünkü onlar kendilerinden sonra geleceğini bekledikleri bir peygamberden haberdarlar. Onlar Tevrat'ta ve İncil'de onun yazılı olduğunu biliyorlar. Kendilerine haber verilmiş ve ümmi bir peygamber, haberci ve elçi, hem Resul hem de Nebi. Üstelik anadan doğma kimse onu eğitmemiş, sadece Allah'ın eğitiminden geçmiş. Bu peygamberin özellikleri var. Marufu emreder, münkerden nehyeder, kendilerine tayyip olanları, tertemiz olanları helal kılmaya ve de onlara habais denilen pis olanları haram kılmaya baştan yetkilidir. Yani Allah makamında mı? Hayır, Allah'ın yetkisiyle elbette. Allah böyle bir yetki vermiştir. Demek ki helal ve haram yetkisine, helal koyma ve haram koyma yetkisine Peygamberimiz de sahiptir. İşte Araf suresi 157. ayet bunu net anlatır. Dahası onların üzerinde olan kimi yükleri, Peygamberimiz gelince ortadan kaldıracaktır müjdesini, Tevrat ve İncil onlara daha baştan vermiştir. Onların boyunlarındaki sıkıntıları, boyunlarındaki ızdırapları, onların yüklerini ve ızdıraplarını ortadan kaldırmaya baştan yetkilidir. İşte ona kim ki inanırsa, kim ki ona destek çıkarsa, kim ki ona yardım ederse, kim ki onun görevini görebilirse, kim ki onunla birlik indirilen nur olan Kur'an'a ittiba eder, onun peşi sıra giderse, onlar felaha ermiştir. Kurtulanlar onlardır. Onlar kurtulacaktır ve Peygamberimize bu noktada bir emir, şöyle söyle, şunu haykır artık bütün insanlar duysunlar. Ey insanlar, ben sizin hepinize göndermiş Allah'ın elçisiyim, de onlara ki o Allah, mülkün sahibidir, bütün semavat onundur, yeryüzü onundur, bütün gökler ve yeryüzünün mülkü ona aittir, ondan başka ilah yoktur, hayat veren odur, öldürmeye yetkili olan da odur, işte buna inanın, peygamberine de inanın ki o peygamber hem nebidir, hem elçidir, hem habercidir, hem rasuldür, hem de ümmidir ki Allah'a inanır, Allah'ın yasalarına inanır, ona ittiba edin, onun peşi sıra gidin, onunla beraber olun ki ancak o zaman cennet yolunu bulabilirsiniz. İşte bu iki ayet, bu 157 ve 158. ayet, belki de bu anlamda Araf suresinde anlatılanların belki merkezi durumundadır. Yani bunu mu anlatmak için gelmiştir? Tarihtekiler size intikal eden kitaplarıyla peygamberi tanıdıkları halde inanmıyorlarsa, dilerlerse inanmasınlar Yahudi ve Hristiyanlar, Tevrat ve İncil'i bilenler isterlerse inanmasınlar, bu kadar yakın tanıdıkları halde, ama ey insanlar, ey bütün insanlar, Allah'ın size elçi olarak gönderdiği Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın semavat ve arzın mülkü kendisinde olan Allah'ın elçisi olan Muhammed'e inanın, kabul edin, onun elçiliğini bilin, onun getirdiği sözlerin Allah'tan olduğunu, sizin için olduğunu ama yetkili olduğunu, sadece postacı değil, posta kutusu olmadığını da bilin. Ya hem ona inanın Allah'la beraber ki nebidir, rasuldür, ümmidir inanın, o Allah'a inanır bilin, Allah'ın yasalarını kabul eder, onun emanındadır bilin. Eğer böyle bir imanınız ve ittibanız varsa o zaman cennet yolundasınız, bunun farkında olun. 159. ayet İsrailoğullarından söz eder. Evet, garip bir toplum. Yani hayatta peygamberleri en çok üzen toplumlardan biridir belki ki. Aleyhissalatü vesselam bir seferinde Allah kardeşim Musa'ya merhamet etsin diyor. Yormuş çünkü kavmi kendisini. Bir savaş sonrası ganimetler gelmiş, dağıtmış peygamberimiz de. Adaletli Allah'ın adil peygamberi olarak. Ama insan ya, imanı güçlenmemiş ya, peygamberi yakın tanımıyor ya, gelmiş birisi, densiz birisi, Aleyhissalatü vesselamın elbisesinden hatta öyle çekmiş ki şöyle, mübarek boyunları kızarmış. Cennette bir görsek kızaran boyununu. Demiş ki o densiz adam, adaletli davran, olmadı böyle, düzensiz oldu, dengesiz oldu bu iş. Peygamberimiz bir an gazaplanacak olmuş, bir an sinirlenecek olmuş, ama anında aklına gelmiş, kardeşi Musa, demiş ki, kardeşim Musa'ya Allah merhamet etsin, kavmi ona daha neler neler yaptı da o sabırlı davrandı demiş. Demek ki İsrailoğulları gerçekten garip bir toplum. Zaman zaman, Kur'an'da anlatılan özellikle bu suredeki beş peygamber toplumu, diğer surelerde de tekrar edilince sanki özel bir yönü vardır diye düşünürdüm. Mesela Konya adına düşününce, ama siz Çorum deyin ya da Muğla, Aydın, İzmir olsun, İstanbul veya Van fark etmez, görebildiğim kadarıyla bütün şehirlerde böyle bir yapılanma söz konusu sanki toplumsal alanda. Kimi bölgeleri vardır şehirlerin, daha kutsanmış bölgelerdir. Toplumda kimi insanların putlaştırıldığını demiyorum ama sanki çok daha özelleştirildiğini görürsünüz o bölgelerde. Yani Hacı Bayram diyeceğimi zannetmeyin. Ben örnek vermeyeceğim. Eyüp Sultan mı? Haşa, yani Eyüp Sultan adına benim bir lafım yok. O peygamberimin ashabından seçkin bir insan. Yani kimi demek istediğimi anladınız? Bilgi anlamına mı? Yoksa efendim işte Hadimi Hazretleri mi, Mevlana Hazretleri mi demek istedim? Öyle demedim. Yani insanlar Kur'an ve sünnet öğrenecekken, Allah ve peygambere gidecekken, hayır ben ona gitmem gerekmiyor, ben falana ben filana giderim desem ya da böyle deyince daha düzgün olmaz mı diye iddiaları olur ya kimilerinin, sanki böyle bölgeler var her şehirde. Aklıma Nuh kavmi geliyor. Sanki o bölge onun temsilcisi. Çünkü o kavimde de salih insanlar var ve insanlar onların arkasına yerleşip Hazreti Nuh'u dinlemez olmuşlar. Adamlar salih, bunu biliyoruz. Vet, Süva, Yauk, Yavuz ve Nesir adında salih insanlar bunlar. Ama putlaştırılmış. Peki şehrin başka bölümleri de var mı? Şöyle bağlık bahçelik alanlar. cennet gibi, akarsuların kenarı ya da özel sular akıtılmış orada belki, hani her çeşit meyvenin, sebzenin değil, her çeşit yeşilliğin, bitkinin ya da her çeşit güzelliğin olduğu villaların, köşklerin, sarayların olduğu yerler. Sanki Ad kavmi aklıma geliyor, o bölgede onun temsilcisi gibi cenneti dünyaya taşımışlar ya. Ama bazı bölgeler vardır, Semud'u hatırlatır şehirlerde. Şöyle alabildiğine kayaları yontmuşlar, ev yapmışlar sanki. Ya da ovalara muhkem binalar kurmuşlar. Yıkılmasın diye, yıkılmayacak zannıyla. İşte onlar da Semud'u hatırlatır. Başka bölgeler yok mu? Şöyle cinsel sapıklığın daha bir önde olduğu, ahlakın biraz daha düşük olduğu, kadının, erkeğin, ticari ahlakın veya cinsel ahlakın değişik yaşandığı yerler, onlar da bana Lut kavmini hatırlatır. Sanki oralarda ona ayrılmış bölgelerdir şehirlerde. Peki başka? Bir bölüm kaldı. Bir peygamber, Nuh dedik, Hud dedik, Salih dedik, Lut dedik. Bir de Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi vardı. Medyen ve Eyke. Onlar da ekonomik kaygı ve kavgadaki sapıklığın örnekleriydi ya. Hani buna bedestenler mi dersiniz, sanayiler mi dersiniz, ticarethaneler mi dersiniz, onun için kurulan yerler mi, kuleler mi, kaleler mi dersiniz, öyle bölgeler var ya, onlar da bana Medya'yı, Eyke'yi hatırlatır. Böyle anlatmıştım birinde, birisi tuttu bizim evin mahallesini söyledi. Peki ya sizin bölge? Allah'tan kork, Kur'an'da peygamber ve kavmi bitti mi dedim, İsrailoğulları ne güne duruyor? Çapraşık, karmaşık, değişik bir toplum değil mi? Nereden vurup nereden çıkacağı belli olmaz sapıklıklar değil mi? Yani nerede Müslüman, nerede kapitalist, nerede Müslüman, nerede Şintoist, nerede Müslüman, nerede emperyalist, nerede Müslüman, nerede materyalist olduğu belli olmaz yapılar var değil mi toplumda? Kim mi o? Yani ben birilerini gündemde tutmak için anlatmıyorum. Ben Kur'an'ın tanınması, ben Kur'an'ın anlaşılması için şöyle uzaktan örnekler sunmaya çalışıyorum. İşte onları yeniden okusak. Kur'an-ı Kerim, İsra Suresi 159. ayetten itibaren, yani toplumsal yapılar ve insanlar ve biz. Sonra ayet 163'e gelin. Cumartesi ashabı diye bilinen birileri, çok farklı bir örnek, çok ayrı bir örnek, çok aykırı bir örnek. Dine sahip insanlar onu bırakmamışlar. Onsuz olmaz biliyorlar ama öyle güzel yontuyorlar ki tam kendilerine uydurmuşlar. Din sanki onlar için gelmiş, öyle değil. Sanki dini onlar getirmiş ortaya. Malzeme, malzemeyi Allah göndermiş. Tamam, ona bir şey demiyorlar ki. Deniz kenarındalar. Av yasak mı cumartesi gün? Aman Allah'ım, balıklarda ne kadar çok alabildiğine sanki hoplayıp zıplayıp karaya vuracaklar neredeyse. Sonra onlar işi bulmuşlar, kanallar açmışlar, kuyular kazmışlar. Hoplayıp zıplayanlar düşmüşler kuyuya, pazar günde gidip sakince izin gününde, yani ava izin verildi. Cumartesi değil bugün diye avlamışlar falan diye anlatılır. Biliyorsunuz herhalde. Peki toplum ikiye ayrılmış mı? Yasağı çiğneyenler, yasağı uyanlar, onlar onu uyarmış mı? Sonra uyaranlar bıkmış mı? Onlar da ikiye ayrılmış mı? Uyardan bıkanlar, uyarıya devam edenler, bıkanlar uyarıya devam edenleri uyardıklarından dolayı kınamışlar mı? Bırakın, etmeyin, eylemeyin. Zaten bu insanlar belayı hak ettiler, Allah'ın azabını çoktan hak ettiler demişler mi? İşte o konuları bir daha anlayalım. Ama enteresan bir toplumsal yapı. Yoksa bizde var mı bu dersiniz? Evimizde yapar mıyız bazen? Kılıfına uydurur muyuz bazen? Allah rahmet ve merhametin lütfesin. Arif Etik diye bir hocamız vardı. İfade tarzı farklıydı. Birinde dedi ki, emin olun aziz yavrular, gözümün önünde Allah'ı kandırdılar. Allah Allah dedik, hocam ne demek o? Allah kanmaz, kandırılmaz. Çocuklar öyle değil, adamların ruh dünyası böyle dedi. Ne oldu dedik? Bir Ramazan günüymüş. Bunu da almışlar bir yere, iftara gideceklermiş herhalde. Demişler ki hocam, çok acil işiniz yoksa, mümkün müsaitse şöyle şehrin varoşlarından az şöyle dış evlerinden birine uğrayıp geçeceğiz. Hay hay demiş, anlamadım bilmedim ama yürüdük. Şöyle şehrin dışına doğru bir fakir haneye vardık. Bir kadın çıktı. Arabanın bagajını açtılar. Arkadan bir çuval indirdiler. Pirinç imiş meğer içindeki. Dediler ki Ayşe teyze, Fatma abla, neyse işte yani kusura bakma ama yani ayıp ettik belki ama yani öyle olmasa yani bin bir eziklikle bunu sana zekat diye getirdik, mümkünse demiş birisi içlerinden bir, ulan bunu neden önce söylemediniz, bu kadın ne yapsın bir çuval pirinci, onun parasını verseydiniz de bir işe yarasaydı, hem sonra pirinç lazımsa verin 3-5 kilo onu ayrıca kullansın, değilse bu neyin nesi arkadaş, utanmıyor musunuz diye gayet sert ve ciddi bir tavırla müdahale etmiş. Sonra diye merak ediyoruz. Ne var bunun burasında? Allah'ın kandırılması, Allah'ın aldatılması ne demek anlamına bekliyoruz tabii olayın yorumunu. Üstelik kenarda bir küçük poşette de belki 3-5 kiloluk ayrı bir pirinç de varmış tabii. Onu vermişler ve demişler ki kaçadır pirinç? Şu kadar. Bu kadar olur mu? Al iki katı. Buyur Ayşe abla, Fatma teyze, neyse sen bunun parasını al, öyleyse daha da hakkını helal et demişler. Ve onu vermişler, parasını vermişler. Pirinç paketinde sunmuşlar. Sonra çuvalı atmışlar arabanın arkasına ve gayet neşeden dört köşe, sevinçle coşkun, ağzı kulaklarında, tamam bu işi de kıvırdık diyorlarmış. Hoca şaşırmış, nedir kıvırdığınız? Meğer içinde çok değil, 2,5 kilo altın varmış. Zekatları o kadarmış da onu vermişler önce, sonra da işte satın almışlar, kadını aldatmışlar. Şey yani Allah'ı aldatmışlar diyemediğimden dolayı diyorum yani. Bu insanlar da öyle mi? Var mı piyasada cumartesi ashabı yeniden mi canlandı dersiniz? Ama balık, ama pirinç, ama altın. Yani aklıma öyle geldi. Affınıza sığınayım. Yani ben de insanım. Bazen yani münasip örnekler bulamayınca bazen böyle yapıyoruz herhalde. Değmedi, olmadıysa atlayın geçin. Ne yapayım, başka ne diyeyim? Yani bu da olmadı deyin. Evet, devam ediyoruz. Kur'an'da Araf suresinde işlenen, anlatılan, söylenilen konuları şöyle özet olarak sunmaya. Bakın 168. ayet. Evet, orada yine İsrailoğulları var. Yani İsrailoğulları hep karşımıza çıkacak bu surede, ama Kur'an'da da öyle. Ben bir ara Kur'an'da şöyle genel tema, genel konular olarak ne var ne yok, ne yok diye bakmıştım. Bir kere peygamber konusu mu? Mutlaka bizden istenenlerle işlenmiş. Yani kulluk anlatılıyor, nasıl kul olacağımız belirleniyor ve Adem gibi, Nuh gibi, Salih gibi, bak onun kavminden inananlar gibi, yok inanmayanlar gibi olmayın dercesine özel tanıtımlar yapılıyor elbette. İşte kendilerinden en çok söz edilen toplum, peygamber ve toplumu İsrailoğulları. Zaten İbrahim aleyhisselamdan sonra bir İshak, bir İsmail aleyhisselam bildiniz. Sonra geriye ne kaldı? İshak'ın oğlu Yakup mu? Tamam, Yakup Aleyhisselam'ın da oğullarına İsrailoğullar denebiliyorsunuz. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın bir adı da İsrail'dir. Kur'an-ı Kerim'de gönderildiği, ifade edilen, adından söz edilen peygamberler en çoğuyla işte İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdir. İsmail Aleyhisselam'ı geçin, Muhammed Aleyhisselam onun torunlarından, İsmail Aleyhisselam'a kadar dönemde yani İsrailoğullarından önceki peygamberler sayısal olarak onlar da az, gerisi hep İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları durumunda. İşte onun için bu surede daha bir yoğun karşımıza çıkacak. Kıyamet, ahiret, cennet, cehennemle ilgili 500'e yakın ayet varken peygamberler, kavimleriyle mücadeleleri, inkar edenler, iman edenler, karşı gelenler, reddedenler ya da eziyet edenler, azap ve ikabı hak edenler, sonunda helak olanlar ve kurtulanlarıyla 3000 kadar ayet Kur'an'da bu konuyu işler. İşte onlardan en çok kendisinden ismen zikredilen peygamber de, bütün peygamberler adı geçen peygamberlerden en çok adı geçen de isim olarak Musa aleyhisselamdır. İşte onun kavmiyle mücadelelerinde bir pasajda 168. ayetten itibaren karşımıza çıkacak. Sonra 172. ayet. Sanki Kur'an'ın önü sonu yokmuş gibi sadece buranın bir bölümüyle ifade edildiğini yeniden hatırlayalım. Efendim Kur'an'da bir elestü bir rabbiküm vardır, bir elest bezmi vardır ki diye sadece 172. ayetin, yani 200 satırlık bir ayet, onun sadece böyle iki kelimesini, hatta bazen bir kelimesini alarak hatırlattıkları bir ayet var. Bir akittir, bir ahittir, Allah'la bir sözleşmedir. Ruhlarımız mı, bedenlerimiz mi halen devam ediyor, bir vakitler oldu geçti mi, yoksa Allah bunu neden zikretti, ya da bir vakitler vardı halen devam etmeli mi, yoksa bu bizim için bir hüccet mi, delil mi, belge mi, Allah bununla mazeret beyan ediyor diyeceğimiz geliyor neredeyse. Rahmandır, Rahim'dir de merhametinden dolayı bize mi hatırlatıyor? İşte öyle bir konu gelecek 172. ayet. İsterseniz Araf suresi öğreneceksek bunu şimdiden kimi tefsirlerden bakmaya, Araf suresi çerçevesinde bunu yeniden düşünmeye başlayalım. Sonra kimileri Bel'am'dır dediği, kimilerinde yok efendim öyle değil ama bir modeldir dediği bir özel insan var. 175. ayette bu model karşımıza çıkıyor. Kur'an'dan, sünnetten bugün için ya da dün için Allah'ın vahyinden haberdar olan bir adam, Allah'ın dinini anlamış bir adam ama soyunmuş o bilgilerinden, atı vermiş bir kenara, sanki istemiyorum demiş ama dünyaya dönmüş, dünyaya çakılı kalmaya niyet etmiş, arza ayak gömmüş, kafa gömmüş, kendini çakmış, gömmüş yeryüzüne, sanki ben dünyanın parçası, dünya benim parçam olsun demiş, hep onunla bütünleşmeye, hep onunla beraber olmaya çalışmış. Bir hadis aklıma geldi bu arada. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'la bir anlaşmam var. Ne dersiniz? 172. ayetten itibaren bir anlaşmadan söz ediliyor. Ahitten, akitten. 175'te de bunun sapkınlığı, sapma modelinden söz ediliyor. Yoksa Peygamberimizin o hadisi bunun şerhi gibi mi ki? Bilmem, yeri gelince yeniden hatırlayalım ama ölürüm kalırım diye ben şu aklıma gelen bu ayetle hadisi birleştirme işini söyleyivereyim de siz yine doğruya Allah sizi hidayet etsin diye dua edin siz bana, ben size inşallah. Yani bakın, o akitten, o ahitten sonra bu adamın da bu yaptığı dünya ve dünyevileşme işinden sonra aklıma gelen hadisi hatırlayalım. İnnallâhe ahide ileyye diyordu Peygamberimiz. Allah'la bir anlaşmam var. Allah bana bir ahit verdi, akit verdi. Allah dedi ki, ahdim olsun senin ümmetinden kim ki bir la ilahe illallah ile gelirse huzuruma ama la yaklutu biha şeyen, karıştırmazsa, bulandırmazsa bu sözünü, bu ahdini, efendim eğip bükmezse, buruşturmazsa, kırıştırmazsa, düzenini bozmazsa, onun cennet garanti belgesi olduğunu söylüyorum size. Bu garanti belgesinin, garanti belgesi olma özelliğini ortadan kaldırmazsa fakat, sahabe hemen hatırlıyor. Sonra yeniden üzerinde dururuz inşallah hadisin. Diyorlar ki, aman ya Resulallah, bizim de derdimiz o. Biz de aman la ilahe illallah diyoruz. Allah'la ahdimiz olsun diyoruz. Cennet istiyoruz. Cennetten dolayı istiyoruz. Nedir onu ezen bozan şey, karıştıran buruşturan şey nedir ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki hırsan ale dünya ve cem'an leha ve men an leha yekulune kavlel enbiya ve ya'melune ameler cebabira. Dünyaya bir hırs ve ihtiras. Aman dünya benim olsun. Ahlede ilal art diyecek bu surenin bu ayetleri. Yani 176. ayet diyecek ki bu adam da Kur'an'ı, sünneti, Allah'ı, peygamberi bildiği halde yeryüzüne çakılı kalmadan yana, yeryüzünde ebedi kalmayı, yeryüzüyle bütünleşmeyi, ebediliği istiyormuş. Bütün topladıklarını dünyadan dolayı istiyorsa, bütün bıraktıklarını dünya emrettiği için öyle yapıyorsa, dahası var. Sözlerine bakın, peygamberlerin sözünü söylüyor. Ama eylemine, ameline bakın ki sanki krallar gibi yaşıyorsa, dünyayı yaşıyorsa, dünyada ebedi kalacağını yaşıyor, doyumsuz yaşıyorsa, 176. ayet bize bunları da anlatıyordu. Sanki o köpek gibi diyordu. Yüklenseniz doyumsuz, bıraksanız doyumsuz, nefese doymaz birisi, kazansa doymaz, kaybetse doymaz, evi yansa doymaz, 52. evini kazansa doymaz, at alsa doymaz, araba alsa doymaz, kaybetse kazansa doymaz, doymazsa doymaz ki Allah'ın ayetlerini yalan sayan adamın örneği işte böyledir deniliyordu. Korkunç bir örnek deniliyordu burada da ve arkasından gelen bölümler, yani 178. ayetten itibaren de İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in hidayet unsuru olduğu, cennet yolunu tarif edeceği gerçekleriyle dop doluydu. Sonra 187. ayet, sanki kıyamet konusunu bir kere daha hatırlamamız gerektiğini anlatıyordu. Yani bakın, etmeyin, eylemeyin, kıyamet hemen ne zaman geleceğini tartışmayın, siz kıyamet konusunda ne yapacağınızı bilmezsiniz. Çünkü kıyamet sadece Allah'ın bilgisi altındadır, onu sizden herhangi birisi, onu insanlardan herhangi birisi, onu mahlukat ve mevcudattan herhangi birisi bilmez. Gelin bilmeniz gerekmez de zaten. Siz sizin kıyametinizi, ölümünüzü düşünün, ona hazır olmaya çalışın, kıyamete ne hazırladığınızı bilin deniliyordu sanki. Öyle devam ediyor sözler ve 190. ayete geliyoruz. Allah kendisini tanıtıyor böylece. 189. ayette. Allah ki sizi o ta Adem döneminde yaratan, ondan eşini siz sakin olasınız diye yaratandır diye başlıyordu. İmtihan etmek için yarattığını söylüyordu. Kulak verenler başaracaklar ama geri kalanlar, onlar perişan, hayvanlardan daha adi, alçak, ne yaptığını bilmez varlıklar olacaktı. Siz Rabbinizi iyi tanıyın, kime kul köle olacağınızı iyi bilin diyordu bu ayetler. Allah sizin velinizdir, size yasa ve yazgı olarak kitap indirendir, ne yapacağınızı bildirendir, hayatınızın tümüne karışandır diyordu. Heyhat ki Müslümanların enteresan itirazları var bu ayetlere. Ayettir deyince itiraz etmiyor da bu gerçeği söyleyince itiraz ediyorlar. Ama bunu Allah sana yarın sorarsa bunu da mı sorar diyor. ya da bu konudan ben Allah'a sorup yapacağım. Diyorum ki kardeşim, Allah yarın hangi konuda seni hesaba çekecekse sen mutlaka onu şimdiden Allah'a sor da onun dediğine göre hareket et diyorum. Yani bunu da mı diyor insanlar? İşte sanki Allah bizim hayatta karar merciğimizdir. Bize yasa ve yazgı olarak kitap indirendir. Her konuyu kendisine danışacağımız, soracağımız, dediğine göre hareket edeceğimiz tek varlıktır. Bu gerçeklerden sonra Rabbimiz Allah, ilahımız Allah, hayatımıza yön vermeye yetkili Allah, hayatımıza program çizmeye yetkili Allah tanıtıldıktan sonra belki de sonuç bölümüne geliyoruz. Kur'an mı okuyacaksınız? Dikkat edin. Başta tanıttık ya, işte onu anlayın ki Allah'a sarılın, Allah'la beraber olun, yalvarın, yakarın, onu dinleyin, dik kafalılık etmeyin, kendinizi yerle bir bilin, secdede olun, secde halinde, yani emre amade olun. Hani anladınız ya surenin başında, iblis vardı ya secde etmeyen, siz öyle yapmayın ha, bu gerçekleri tanıdıktan sonra siz ukalalık etmeyin, tesbih edin, secde edin, tahmid edin, Allah'a kul köle olun ile bitecek ve arkasından bütün bunlar size elbette eğer böylece yaşarsanız enfal kazandıracak diye bir sure başlayacaktı. Yani eğer siz Allah'ın dediği gibi yaşamaya evet derseniz size ganimetler var, sizi bekliyor. Ama gerçek iyi bir Müslüman olmanız için Allah'a inanacaksınız. İmanınızın gereği olarak da şu beş özelliği taşıyacaksınız. Allah mı gündemde tutuldu? Kalpleriniz titreyecek. Ayetler mi okundu? İmanınız artacak. Allah'ı vekil bilmek mi? Ha, tam işte onu vekil bileceksiniz. Böylece Allah hayatınıza karışacak ya, bunu iki boyutlu düşüneceksiniz. Bir, namaz gibi bedenen ve bireysel planda. İki, infak gibi malen ve toplumsal planda. İşte o zaman ulaike humul mu'minun hakka lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Velhamdülillahi rabbil alemin.